Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi 16 Mart'ta başlayan ve 24 Mart pazar akşamına kadar devam edecek günlerde Açık Radyo şenliğini kutluyoruz. Açık Radyo gibi platformların varlığı için dinleyici desteğine ihtiyacımız olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz ve 21 yıldır da bu desteği sağlayan sevgili dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Dinleyici destek özel yayınlarıyla bu desteği ve bu desteğe karşı dinleyicilerimizin duyarlılığını artırmaya gayret ediyoruz. Biz de sizlere Yeşil Havadis programından duyuru yapmak istiyoruz. Gönüllü olarak radyomuza destek olmak isteyen arkadaşlarımızın 0212 343 41 41 numaralı telefondan arayarak radyoya desteklerini açıklayabileceklerini, nasıl destek olacaklarını, planlayabileceklerini sizinle paylaşmak istiyoruz. İnternet aracılığıyla da Açık Radyo'ya desteğinizi bir şekilde iletebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Yeşil Havadis programını bildiğiniz gibi Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için de bir söyleşi planlayarak hazırlıyoruz. Bu haftaki iklim bültenini Dilan Altınmakas arkadaşımız hazırladı. Ekoloji bültenini Sare Abit arkadaşımızdan dinleyeceksiniz. Sizler için bu hafta bir söyleşi hazırladık. Hazırladığımız söyleşinin konusu gitmek. Bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle yeni jenerasyon arasında ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamakla ilgili planlar, arzular artık son birkaç yıldır fazlasıyla gerçekleşmeye başladı. Binlerce insan yurt dışında yaşıyorlar artık. Özellikle eğitilmiş iş gücünün, bilim insanlarının, hekimlerin yurt dışına gittiklerini biliyoruz. Bu gidişlerin ülkemizde nasıl karşılandığını konuşacağız. Bu gidişlerin altında yatanı arayacağız. Niçin gitmek istendiğinden söz edeceğiz. Ve bütün bu gitme hikayesini de bir psikiyatrist, psikoterapist, Doktor Aziz Arıcı ile söyleşerek konuşacağız. Ekoloji bültenine geçmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Geçen hafta olduğu gibi yine Alex G'den, In The Rock müzisyeni Alex G'den bir parçayla başlayacağız. Parçaya başlamadan önce Açık Radyo Şenliği'ni dinleyici destek özel yayınını tekrar sizlere hatırlatmak istiyoruz. Sizin desteğiniz olmadan Açık Radyo ve benzeri yapıların, kurumların varlığını sürdürmesi ne yazık ki ülkemiz koşullarında mümkün değil. Gönüllü desteklerinizi bekliyoruz. Gönüllü desteklerinizi iletebileceğiniz internet adresimiz Açık Radyo'da açıkça belirtilmiş. Ayrıca telefon aracılığıyla da desteklerinizi iletebilirsiniz. Bu telefon numarasını sizlerle tekrar paylaşmak istiyoruz. 0212 343 41 41 0212 343 41 41 numaralı telefon desteklerinizi iletmek için sizin aramanızı bekliyor.
Herkese merhaba. Bugün sizlere ekoloji bültenini ben sunuyorum. İlk haberimiz 22 Mart ile alakalı. 22 Mart belki birçoklarımızın bildiği üzere Dünya Su Günü. Bu yılki tema ise Birleşmiş Milletler tarafından barış için su olarak belirlenmiş. Dünya Su Günü, dünyada giderek büyüyen temiz suya erişememe sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su varlıklarının korunmasını ve artırılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Ancak dünyanın su varlıkları tahmin edeceğimiz üzere gittikçe azalıyor ve durum pek parlak değil. Yeryüzünde 1 milyar 338 milyon kilometre küp hacminde su olduğu hesaplanmış. Ancak bunun büyük bir kısmı, yani yaklaşık %96,5'u okyanuslar ve denizlerde, yani canlıların sağlıklı ve ekonomik bir biçimde kullanamayacağı tuzlu su şeklinde. İçilebilecek nitelikteki suya sahip buzullar 24 milyon kilometre küpü ve yeraltı suları 12 milyon 870 bin kilometre küpü kaplıyor. İnsanların evde tarımsal ve sanayi üretiminde güvenle tüketecekleri su varlıkları ise dünyadaki toplam su varlıklarının ancak ve ancak %2,5 gibi küçük bir kısmı. İklim değişikliğinden kaynaklı yağışların azalması, düzenin ve döngünün bozulması, yeraltı sularının giderek düşmesinin yanı sıra özellikle tarım ve sanayide aşırı su kullanımı, kirlilik ve artan nüfus gibi nedenlerle bugün dünyada 2,2 milyar insan güvenilir temiz içme suyuna ulaşamıyor. Gelişmiş ülkelerde doğan bir çocuk, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşıtlarından 30 ila 50 kat fazla su tüketme şansına sahip. Birleşmiş Milletler raporuna göre her 15 saniyede bir çocuk susuzluğun neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Yine 2050'ye kadar 350 milyon insanın şiddetli kuraklık nedeniyle su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı öngörülmüş. Dünyanın 2024 için karşı karşıya kaldığı su manzarası şu şekilde. Yüzey suyu içen 115 milyon kişi de dahil olmak üzere 2,2 milyar kişi hala güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu olmadan yaşıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yılın en azından bir kısmında ciddi su kıtlığı yaşıyor. Su ile ilgili afetler son 50 yılda afetler listesinin başında yer alıyor ve doğal afetlere bağlı tüm ölümlerin %70'inden de sorumlu. Güvenli içme suyu ve sanitasyonunu temel insan hakları arasında kabul eden Birleşmiş Milletler ise 2024 Dünya Su Günü için verdiği mesajında şunlara dikkat çekmiş. Su barış yaratabilir veya çatışmayı tetikleyebilir. Su kıt olduğunda veya kirli olduğunda ya da insanlar erişim için mücadele ettiğinde tabii ki çatışmalar artabilir. Su konusunda işbirliği yaparak herkesin su ihtiyacını dengeleyebilir ve dünyanın istikrara kavuşturmasına yardımcı olabiliriz. Refah ve barış suya bağlı. Milletler iklim değişikliğini, kitlesel göçü ve siyasi huzursuzluğu yönetirken su işbirliğini de planlarının merkezine koymalı. Su bizi krizden çıkarabilir. Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler sözleşmelerinden yerel düzeydeki eylemlere kadar suyun adil ve sürdürülebilir kullanımı etrafında birleşerek topluluklar ve ülkeler arasındaki uyumu teşvik edebiliriz. İçilebilir su varlıkları dünyanın her yerine eşit dağılmıyor maalesef birçok kaynak gibi. Yine şanslı bölgeler ve şanssız bölgeler var. Şanslı bölgeler yağış alırken bazıları ya çok az ya da hiç yağış almıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasına sahip olan Asya kıtası su varlıklarının %36'sına sahipken dünya nüfusunun sadece %6'sının yaşadığı Güney Amerika kıtasında varlıkların %26'sı bulunuyor. Bu yıl yayımlanan Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma raporuna göre dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor. Ancak komşularıyla nehirleri, gölleri ve akiferleri paylaşan 153 ülkeden sadece 24'ü paylaştıkları tüm sular için işbirliği anlaşmaları yaptıklarını bildiriyor. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça ülkeler içinde ve arasında en değerli varlık olan suyu korumak ve muhafaza etmek için birleşmeye acil ihtiyaç duyuluyor. Nüfus artışı, yoksulluk ve çevrenin bozulmasıyla mücadelede su giderek daha önemli hale geliyor. Dünya genelinde büyük bir sorun olan su kıtlığı en çok yoksul toplumları etkiliyor. İklim değişikliğine karşı direnç oluşturmak ve artan nüfusa adil ve sürdürülebilir kaynak sağlayabilmek için su varlıklarının yönetiminde insan haklarını merkeze alan, sağlam, güvenilir verilere dayanan bir yaklaşım benimsenmesi önem arz ediyor. Uluslararası düzeyde paylaşılan su varlıkları üzerinde işbirliği ve hidrodiplomasi, su varlıklarının ötesi de dahil olmak üzere İletişim ve daha geniş işbirliği için bir başlangıç noktası olarak görülebilir. Su sıkıntısının en fazla yaşandığı Afrika'da ise sorun yetersiz varlık değil, suyun adil paylaşılamaması. Avrupa ile aynı nüfusa ancak daha zengin su varlığına sahip olan Afrika kıtasında ticarileşmiş su varlıklarının eşit dağıtılmaması kıta halkının suya erişimindeki en önemli engel olarak görülüyor. Son 20-25 yıllık süreçte dünya nüfusunun yaklaşık %5'inin kullandığı suyun yönetimi uluslararası şirketlere geçmiş durumda. Peki Türkiye'de durumlar nasıl? Biraz da şimdi Türkiye'nin su karnesine bakalım. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye yılda kişi başına düşen 1.519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke ve su fakiri olma yönünde ilerliyor. Gerçekten önemli veriler. Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı, varlıkların kirlenmesi ve nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla azalış gösteriyor. Bu miktar 2000 yılında 1652 metreküpikken %19 azalışla 2021'de 342 metreküp oldu. 2040 yılı tahminlerine göre 1120 metreküp ile su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer alacağı öngörülüyor. Yani aslında çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'de bizler maalesef su baskısı yaşayan bir ülke olacağız ve su sıkıntısı çekeceğiz ki çekmeye başladık bile. Peki suyu ülke olarak en çok nerede kullanıyoruz dersek bu suyun %77'sini yani kaynaklarımızın %77'sini tarımda kullanıyoruz. Halen pek çok bölgede vahşi sulama da denilen salma sulamanın yaygın olması bunun en büyük etkenlerinden biri. Toplam su varlığımızın %12'si başta tekstil, kimya gibi sektörler olmak üzere sanayide kullanılıyor. Suyun %40'ı ise fiziki sebeplerden dolayı kullanıcılara ulaşmadan şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar metreküp temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Su varlıklarını ayrıca ülkenin pek çok noktasında izin verilen maden ocakları da tehdit ediyor. Maden tesislerinde harcanan suların ötesinde yapılan faaliyetler bölgedeki yeraltı su varlıklarını, gölleri ve nehirleri kirletiyor. Bu madenlerde kullanılan ağır metaller ve atıklar da ayrıca bölgedeki su varlıklarını tehdit eden, daha da ötesinde biyoçeşitliliği ve insan sağlığını etkileyen unsurlardan yalnızca bazıları. Öte yandan yanlış su yöntemleri de su varlıklarını yok oluşa sürüklüyor. Ne yazık ki Marmara Gölü bunun en büyük örneklerinden biri oldu. Öte yandan gıda sektöründe de yoğun olarak su israfı söz konusu. Yüzeysel sulamaların önüne geçilmemesi ülkenin su varlığını her gün tehdit ediyor. Açık su yolları ve kanalların kullanıldığı sulama şebekelerinde de su kayıpları oldukça yüksek. Uzmanlar ise tarımda su kaybını azaltmak ve su tasarrufunda su stresinin bulunduğu sektörlerde kullanılabilmesi için yağmurlama ve damla sulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Ne yazık ki tarımda kullanılan su Türkiye'de su stresinin ana nedenlerinden birini oluşturuyor. Peki bu verilerden yola çıkarak neler yapmalıyız? Üzerimizdeki aslında bu su stresini azaltmak ve daha iyi bir gelecek bırakmak için neler yapabiliriz? Sanayi ve tarımda suyun tasarrufunu ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politikaların izlenmesi, israfa son verilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tabii ki hiçbir zaman tarımda ya da sanayide su kullanımını sıfıra düşüremeyiz veya buna engel olamayız. Ama bu sektörlerde kullanılan suyun daha akıllıca ve daha verimli kullanılmasını sağlayabilir, israfı önleyebiliriz. Bu nedenle de aslında sanayi şirketleri belediyeler ve kamu kuruluşlarının yeterli bütçe ayırması, denetlemelerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve gerekli yatırımların yapılıyor olması gerekiyor. Yani aslında sadece fabrikalarda kullanılan su miktarının azaltılması değil, aynı zamanda o fabrikalardan çıkan atıkların temiz su kaynaklarına karışmaması ve bizim içme suyu olarak kullanacağımız temiz ya da işte tarımda kullanacağımız temiz su kaynaklarına karışıp onları kirletmemesi gerekiyor. Bunların takibinin yapılması, önlemlerinin alınması ve böyle durumlarda uygun cezaların verilmesi gerçekten çok büyük önem sarf ediyor. Biz farkında olsak da olmasak da zaman çok hızlı geçiyor ve 2040 yılında aslında çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz. Su kaynakları anlamında ciddi sıkıntılar yaşamamak, su açısından fakir bir ülke olmamak için elimizden geleni yapmaya devam etmeli. Bu konuda toplum olarak firmaların üzerinde baskı oluşturmalı ve gerekli denetimlerin yapılması açısından da elimizden gelen tüm destekleri veriyor olmamız gerekiyor.
Sevgili dinleyiciler, iklim bültenine geçmeden önce indie rock müzisyeni Alex G'den Animals parçasıyla müzik arası vereceğiz.
Günaydın sevgili Yeşilev Adis dinleyicileri. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben Dilan Altınmakas. Bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi iklim bülteniyle karşınızdayım. Yine başlangıcı geçen hafta ağırlık verdiğimiz kuraklık konusundan devam ettireceğiz. Bu sefer gündemimizde Birleşmiş Milletler'in Dünya Su Kalkınma raporu var. Bu raporda kuraklığın yoksul ve kırsal bölgeleri etkilediği süreçte kız çocuklarının ve kadınların mağduriyette ön safta yer alacağı yazıyor. Birleşmiş Milletler ülkelere su varlıkları üzerindeki çatışmaları çözmeleri için yaptığı çağrıda kuraklık yoksul ve kırsal bölgeleri vurduğunda ilk zarar görenlerin kadınlar ve kız çocukları olduğunu ve dünya genelindeki su stratejilerinin bunu yansıtması gerektiğini bildirdi. Raporda Türkiye'nin de yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Geçen hafta da bunun üzerinde durmuştuk. Asya ve Pasifik bölgesi içerisinde değerlendirilen Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Ermenistan, Kırgızistan, Nepal ve Özbekistan'ın da su stresi çeken ülkeler arasında yer aldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son Dünya Su Kalkınma raporuna göre İklim krizinin yanı sıra dünyanın tatlı su sistemlerinin aşırı kullanımı ve kirliliğiyle su varlıkları üzerindeki daha da kötüleşen baskı büyük bir çatışma kaynağı. Raporun yazarlarına göre suyun paylaşılmasının etkileri ve su varlıkları üzerindeki işbirliğinin daha geniş barış stratejilerine dönüştürülmesi olasılıkları genellikle göz ardı ediliyor. Ancak tatlı suya erişim konusunda yapılacak daha iyi bir işbirliği kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarının iyileştirilmesinde de rol oynayacak. Buna göre dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve kırsal bölgelerde su toplama işinin birinci sorumluluğu kadınlara ve kız çocuklarına düşüyor. Ayrıca güvenli sanitasyon eksikliği kız çocuklarının eğitimlerini yarıda bırakmalarında bir faktör olarak öne çıkıyor ve hem kız çocuklarının hem de kadınların savunmasızlığını arttırıyor. Su konusunda yıllık rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler Kuruluşu UNESCO'nun Genel Müdürü Audrey Azoulay ise şunları söylüyor. Su stresi arttıkça yerel ya da bölgesel çatışma riskleri de artıyor. UNESCO'nun mesajı açık. Barışı korumak istiyorsak sadece su varlıklarını korumak için değil, aynı zamanda bu alanda bölgesel ve küresel işbirliğini geliştirmek için de hızlı harekete geçmeliyiz. Gazze'de süren İsrail saldırılarında da suya erişim hayati bir konu. Bazı gözlemciler İsrail'i tatlı suya erişimi silah haline getirmekle suçluyor. Zira Gazze'nin su ihtiyacının büyük bir kısmı İsrail'den karşılanıyor. Gazze'de yüz binlerce çocuk şiddetli açlık ya da kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayken temiz su eksikliği susuzluğu arttırıyor, tıbbi tedavi ve hijyeni aksatıyor. UNESCO'nun yıllık Dünya Su Kalkınma Raporu, raporun baş editörü Rick Connor'a göre siyasi açıdan çok hassas olacağı için bu tür çatışmaları ele almıyor. Connor şunları söylüyor. Su çoğu zaman savaşın bir aracı, hedefi ya da kurbanı olmuştur. Ancak genellikle savaşın nedeni değildir. Su konusundaki anlaşmazlıklar talep arzı aştığında, kirlilik nedeniyle kullanılabilirlik tehlikeye girdiğinde, su tahsisine erişim kısıtlandığında veya su temini ve sanitasyon hizmetleri kesintiye uğradığında ortaya çıkabilir. Bu ihtilaflar, hukuki anlaşmazlıklardan şiddet içeren kavgalara kadar uzanabilir ve genellikle olaya ve yere özgü sosyal, siyasi, çevresel ve demografik koşulları yansıtır. Rapora göre su kıtlığı ve su konusundaki gerilimlerin etkileri arasında zorunlu göç, gıda güvensizliği ve diğer sağlık tehditleri ile kadınlar ve kız çocukları için özel tehlikeler de yer alıyor. Connor ayrıca şunları söylüyor. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk, sivil su altyapısının hedef alınmasını açıkça yasaklıyor. Su yoluyla barışı teşvik etmek için uluslararası düzeyde kullanılabilecek araçlar arasında uluslararası düzeyde paylaşılan sulara ilişkin anlaşmalar ve işbirliği ile insan hakları temelli yaklaşımlar yer alıyor. Rapor, su konusundaki gerginliklerin dünya genelindeki çatışmaları şiddetlendirdiğini ortaya koyuyor. Ancak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Başkanı ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Su'nun da başkanı olan Alvaro Lario'ya göre suyun savaştaki rolüne sık sık atıfta bulunulurken su konusunda işbirliğinin barışı sağlama veya koruma potansiyeline çok az dikkat ediliyor. Lario, su sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetildiğinde bir barış ve refah kaynağı olabilir. Aynı zamanda milyarlarca insan için başlıca sosyoekonomik itici güç olan tarımın da gerçek anlamda can damarıdır, diyor. İklim krizi, kirlilik ve bazı bölgelerde tatlı su kaynaklarının aşırı kullanımı su üzerinde daha fazla baskı yarattığından son yıllarda su konusunda çok az ilerleme kaydedildi. Guardian'dan Fiona Harvey'in aktardığına göre dünya nüfusunun neredeyse yarısı hijyenik sanitasyona erişimden yoksun ve yaklaşık 2.2 milyar insan güvenli bir içme suyu kaynağına güvenemiyor. Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olarak belirlenmesine rağmen dünya genelinde karşılanamayan bu ihtiyaç seviyeleri son 20 yılda belirgin bir şekilde arttı. Aksine eğilimlerin devam etmesi durumunda su sıkıntısının gelecekte daha da fazla insanı etkilemesi muhtemel görülüyor. Birleşmiş Milletler Suyun Yıllık Dünya Su Kalkınma Raporu'ndan ayrı olarak Su Ekonomisi Küresel Komisyonu tarafından bu Eylül ayında yayınlanacak olan Dünyanın Su Kaynakları Üzerine Şimdiye Kadarki En Büyük Raporun ön bulgularına göre küresel tatlı su talebi bu 10 yılın sonunda arzı %40 oranında aşacak. 2022'de dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yılın en azından bir bölümünde ciddi su kıtlığı yaşadı ve 2002 ile 2021 yılları arasında kuraklık 1.4 milyardan fazla insanı etkiledi. Hazır kuraklıktan bahsetmişken Dünya Su Günü'ne de vurgu yapmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in temiz su sorunu ve su kaynaklarını korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü'nün bu yılki teması barış ve su olarak belirlendi. Tema çerçevesinde suyun kıtlığı, kirliliği ve eşit olmayan erişimi gibi sorunların toplumlar ve ülkeler arasındaki gerilimi arttırabileceği vurgulanıyor. Ulusal sınırları aşan su kaynaklarına bağımlı dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın olması ve sadece 24 ülkenin paylaşılan su kaynakları için işbirliği anlaşmalarına sahip olması su yönetiminin dünyanın geleceği için önemine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler küresel açıdan yürütülecek su işbirliği çalışmaları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemenin hızlanacağına, gıda güvenliğinin artacağına, sağlıklı geçim kaynakları ve ekosistemin sürdürülebileceğine iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın geliştirileceğine ve uluslararası barışa hizmet edileceğine vurgu yapıyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa Bey Kalebaşı, Dünya Su Günü özelinde bir açıklama yaptı. Açıklamasında Dünya Su Günü'nde suyun israfının önlenmesi için atılacak öncelikli adımlara vurgu yapan Kalebaşı, dünya genelinde suyun %69'u tarım, %19'u sanayi ve %12'si evsel olarak kullanılıyor. Ülkemizde de yapılan vahşi sulama yöntemleri hem su kaynaklarının aşırı israfına, toprağın yapısı ile kalitesinin bozulmasına ve çoraklanmasına neden oluyor. Suyun geleceği için tarımda bilinçsiz ve düşük verimli sulama uygulamalarından vazgeçilip modern sulama yöntemlerine geçilmesi büyük önem taşıyor, dedi. Sanayideki su tüketiminde belirli bir miktarın üzerinde su tüketen işletmelerin bulunduğu bölgedeki yeraltı su kaynaklarını kurutmalarına acilen son verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kalebaşı, bu işletmelerin atıl durumdaki yerüstü su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yer alması sağlanmalıdır. Sanayideki atık suların yer altına deşarj edilerek yeraltı sularının kirletilmesi önlenmeli, bu suların gelecek nesillere mutlaka temiz ve sağlıklı koşullarda bırakılması ivedilikle sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve her türlü su kullanımında kaynakların kısıtlı olduğunun hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Yaşa Bey Kalebaşı, su tasarrufu ile ilgili olarak arıtma cihazlarının kullanımına dikkat çekti ve yanlış, bilimsel olmayan bilgilendirmelerle arıtma cihazlarının en sağlıklı ve güvenli alternatif olarak sunulması önemli bir risk barındırıyor. Bugün arıtma cihazları 1 litre suyu arıtmak için yaklaşık 5 litrelik atık su oluşturuyor. Filtrelerin değişim sürecine göre bu rakam daha da artabiliyor. Bu konuda tüketicilerde farkındalık oluşturularak bu israfın önüne geçilmeli, dedi. Ve konuşmasının devamında da bireysel önlemlere, küçük olsalar bile bireysel olarak atabileceğimiz adımlara dikkat çekti. Türkiye su stresini yoğun yaşayan bir ülke olmasına rağmen su konusu ve bu konuda atabileceğimiz bireysel ve toplumsal adımlar sadece Dünya Su Günü gibi özel günlerde, yazın barajlardaki doluluk oranı düştüğünde gündemde yer bulabiliyor. Bunun bir sebebi de tabii ki ülkemizin gündeminin çok yoğun geçmesi ve ekolojik konulara, iklime bağlı durumlara, atabileceğimiz adımlara vakit ayırabilecek gücü de bir noktada bulamamamız. Dürüst olmak gerekirse en azından ben böyle düşünüyorum. Ama olabildiğince suyun önemini, israfı engelleyecek durumları, dediğim gibi bireysel ve toplumsal olarak neler yapabileceğimizi daha da sık konuşmalıyız. Daha da sık anlatmalıyız, daha da sık dinlemeliyiz. Küçük de olsa attığımız her adımın kıymetli olduğunu düşünüyorum. İlkokuldan başlayarak su kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalı. Müfredat dahilinde bu konu titizlikle işlenmeli. İklim bültenini sonlandırmadan önce her ne kadar iklim bülteni kapsamında olmasa da Kedi Eros'a da yer vermek istiyorum. İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede yılbaşı gecesi İbrahim Keloğlan tarafından dakikalarca darp edilerek katledilen Kedi Eros'un davasında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında kaçmaya çalışan hayvanı 6 dakika boyunca tekmeleyerek ve işkence ederek öldüren Keloğlan'ın toplumda oluşan tüm tepki ve baskılara rağmen duruşmaya gelmiş olması verilen 2 yıl 6 aylık cezanın gerekçelerinden biri oldu. Dava ile ilgili mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı. Dosyada tüm delillerin toplanmış olması, sanığın toplumda oluşan tüm baskıya rağmen duruşmaya gelmiş olması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu, cezanın infazına yönelik bir işlem olmadığının göz önüne alındığında sana verilmiş olan cezanın miktarı ve dosyanın henüz kesinleşmemiş olması, sanığın toplumda oluşan baskı nedeniyle kaçma şüphesinin yurt dışı yasağı verilerek bertaraf edilebileceği değerlendirilerek sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kararda ayrıca 3 yıllık cezada uygulanan 6'da 1 oranındaki indirimin gerekçesi de cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri, sanığın lehine takdiri indirim sebebi olarak açıklandı. Özetle başka bir canlının hayatını hiçe sayan İbrahim Keloğlan'ın geleceği düşünülerek, geleceği konusunda kaygılanılarak iyi hal indiriminde bulunuldu. Karar ne kadar iç karartıcı olsa da o gün o duruşmaya katılan onlarca insanı görmek bile umut etmeye devam etmek, mücadeleye devam etmek için bir sebep aslında. Evet, Yeşil Gazete'yi kaynak alarak derlediğim iklim bültenini burada sonlandırıyorum. Veda etmeden önce sizi İnce Saz ve Bora Eboğlu'ndan Sesimi Duy İsterdim parçasıyla baş başa bırakıyorum. Pek iç açıcı haberler sunamasam da en azından bülteni sonlandırırken iç açıcı bir parçayla veda edebilirim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz psikoterapist, psikiyatrist Doktor Aziz Arıcı. Son günlerde çoğumuzun gündeminde olan ya kendimizin ya da çevremizdeki insanların gitme konusunu konuşacağız. Çok insan gitti. Bu sene en azından sağlık çalışanlarından çok önemli bir sayıda insan, elimizdeki verilere göre binlerce insan yurt dışına çalışmak için gitti. Yine son yıllarda, son birkaç yılda bizim ülkemiz için bile çok büyük rakam olan 150-160 bin genç insanın yurt dışına çıktığını, ülkeyi bir şekilde terk ettiğini biliyoruz. Bu terk etme gitme duygusu yeni mi? Nereden kaynaklanıyor? Rasyonel sebepleri var mı? Niye gitmek istiyoruz? Bugünlerde gitme sayısı niye bu kadar çok arttı? Bunları konuşacağız Aziz Arıcı'yla. Gitme deyince benim her zaman yıllardır benim de gitme fikrim bugün oluşmuş değil. Çok uzun zamandır gitme fikri bir biçimde zihnimin bir kenarında hep durur. Gitme fikri ile ilgili beni en çok etkileyen sözlerin hepsinin sanki bir arada yer aldığı bir şiirmiş gibi gelir bana. Kavafis'in şiiri, şehir şiiri. Onunla başlayalım. Aziz, bu arada hoş geldin. Merhaba.
Merhaba Savaş. Herkese de merhabalar diliyorum. Konu ilginç. Bakalım sen şiiri, Kavafis'in şiirini okuduktan sonra konuya yerden başlayıp konuş.
Evet, bu benim çok sevdiğim bir şiir. Çok uzun yıllardır.
Biliyorum.
İlk büyük gidişlerimden bir tanesi kendi memleketimden Konya'dan İstanbul'a geliş idi. Geldikten sonra keşfettiğim bir şiir. Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim dedim. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbette. Her çoban kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede koşacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Bineceğin gemi yok. Çıkacağın yol yok. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte öyle tükettin demektir. Bütün yeryüzünde de. Cevat Çapan'ın çevirisiydi bu. Sanıyorum bizim gitme gündemimize uygun bir giriş oldu. Ne dersin?
Evet, gayet. Hem de duygu yoğunluğu da yüksek. Mesajlar da yüksek. Evet, gitmek. Yine biz program öncesinde haberleştiğimizde ne konuşabiliriz? Bu haftaki programın konusunu nasıl belirleyelim diye konuştuğumuzda bir gitmek bunu nereden? Hem demin senin sayılardan, yani yakın çevremizde birçok insanın gidiyor oluşundan, hem de benim biraz da terapist olarak beraber çalıştığım diyeyim kişilerle, danışanlarla, hastalarımla son yıllarda böyle bir seans odasında çok sıkça gündem oluşturan bir konu haline gelmiş olması buydu. Bu öneriyi benim sana getirişimin sebebi çokça insandan hani giden ya da gitmeyi planlayan, bunun için hazırlıklar yapan çokça kişiyle son yıllarda konuşmalar, seanslar yapıyoruz. Bilmiyorum, bu konuyu ele almak çok geniş bir perspektifi var. Gitmek, bir kere nereden, kimden, nelerden, herhalde böyle çağrışımları olan bir hani eylem olarak, hani gerçekleştirilen bir şey olarak. Burada tabii konuştuğumuz şey aslında önce onun tanımını da yapmakta herhalde fayda var. Hatta gereklilik var. Kendi istekleriyle hareket ederek gitmeyi, çünkü son yıllarda göçler, mültecilik durumunda kalan insanlar, işte yakın bizimle yaşadığımız coğrafyada savaşlar sebebiyle ya da işte sizin programınızın da konusu olan iklim sorunları sebebiyle başka toplumsal etmenler, şiddete dönük etmenlerle verilen kararlarla, yani zorunlu gibi gözüken sebeplerle hareket etmek üzerinden değil, bugün için en azından belki programların devamında o tür durumların da durumları da konuştuğumuz programlar belki yapabiliriz sen de arzu edersen. Ama bugünkü
konuyu belli bir çerçevede tutamazsak bir ilerleme kaydedemeyiz. Sınırlı bir süremiz de var tabii ki. Yani bugün herhalde şey konuşmak gerekecek. İnsanlara sorduğumuz zaman en azından diyecekler ki işte ekonomik gerekçelerle gidiyoruz. Buradaki işler kötüye gidiyor. Çocuklarımızın geleceğini garantiye almak için gidiyoruz diyor bazı insanlar. Hep bir güvenlik, bir gelecek kaygısından bahsediyorlar aslında. Bu sözler söylendiği zaman benim bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sanki başka bir şey daha varmış gibi geliyor. Çünkü bu gitme duygusu hepimizin ortak duygusu. Ben ekonomik sorunlar yaşamazken de, çocuklarımın geleceğini düşünmezken de bu gitme duygusunu yaşıyorum aslında. Belki buradan bize bir şeyler söylersin, odadan bir şeyler söylersin. Belki terapist, psikiyatrist bakış açısıyla bize başka bir şey daha söylersin. Gerçek motivasyon, bunun kaynağı ne, nereye varır? Evet.
Aslında yani tabii çok genelleştirmeler yaparak yani mecburen böyle olmak durumunda belki, ama tabii ki kişilerin yani bireylerin kararı alırken, kararı oluştururken farklı farklı sahipleri olabilir, olduğunu da düşünüyorum tabii ki. Ama senin de vurguladığın gibi çoğunlukla dile getirilen, özellikle Türkiye'deki son yıllardaki yaşam koşulları, işte ekonomik sebepler buna eklendi son birkaç yıldır. Öncesinde de siyasal iklimle ilgili, toplumsal iklimle ilgili sebepler. Ama bunlar herhalde yani önemli etmenler olduğu kadar tek başına sebepler olmasa gerek. Önemli bir karar. Bir kere bireysel olarak önce kendi konuyla ilgili deneyimlediğim şeylerden söz edeyim. Biz eşimle sıkça seyahat ederiz ve aslında onun da fark ettiğim bir zaman sonra benim de hep olduğunu hissettiğim bir şeydi. Seyahat ettiğimiz yerlerle ilgili içeriden kendimize hani sorduğumuz soru, ya burada yaşamak ister miydik sorusu. Bunun tabii bir şeyi var. Hani bir anlamda sanki yeni bir yaşamlar kurmak, yeni yaşamlar oluşturmakla ilgili herhalde içten içe taşıdığımız bir istek, arzu diyebiliriz. Bunun örneğin önemli bir etken olduğunu düşünüyorum bu gidişler, çünkü insanlar o yeni yaşamlar oluşturma arzusuyla belki içinde oldukları hayatın her türlü, bunu çoğu zaman dile getirişte demin söylediğim sebepler, ama sebeplerle açıklasalar da belki başka etmenler, ama toplamda herhalde bir karar almada en önemli sebep gibi gözüken şey yeni bir yaşam oluşturma. belki o güne kadar kurdukları ya da onlara sunulmuş gibi gözüken, buna bir ülkede yaşamak da dahil olmak üzere bunu söyleyebiliriz. Bunu terk etmek, vazgeçmek, bundan sanki ayrılmak ve bir şekilde sanki yeni bir hayat oluşturmak. Ama demin senin okuduğun şiirde de olduğu gibi orada herhalde alt anlamlardan birisi de insanın nereye giderse gitsin kendini götürmesi mesajı var. Dolayısıyla temel güdülenme, yeni bir yaşam, yeni bir hayat oluşturmak gibi gözükürken bunun bir anlamda evet kısmen gerçekleşen çünkü o çevrenin değişikliği, bulunulan ülkeden ayrılmayla yaşanan bütün farklılıklar diyebileceğimiz şeyler ama insanın o kendiliğindeki hani aynılık diyelim çok temel hani aynı kalış hali diyelim o doğal olarak gidilen yeni yaşam hani arzusuyla gidilen yerde de birçok anlamda benzer şekilde sanki hissedilen bunu benim kendi çalışma deneyimimden de çok şöyle hissettiğim bir sonuç gibi de söyleyebilirim. Birçok insan öncesinde gerçekten yaşamlarında büyük değişiklikler olacağını, belki birçok sorunu, meseleyi, problemi hayatlarında fark ettikleri ya da fark etmedikleri birçok şeyi sanki geride bırakacaklarına dair bir arzuyla hareket ettiklerini ama bunun kısmen gerçekleşip kısmen de aslında çok benzer meselelerle, duygularla, hislerle olmaya, yaşamaya devam ettiklerini bir süre sonra ifade ettiklerini söyleyebiliriz. Bilmiyorum şu ana kadar söylediklerim sende yeni çağrışımlar yarattığıma senin ifadelerinin üzerinden de devam edebiliriz. Biraz ben girişip
tabii şimdi gittiğimiz yere aslında yaşadığımız yeri de götürüyoruz. Biz mekan değiştirince mekan değiştirmek tabii tedbirli mekanda ferahlık vardır tabii ki. Bu yalan değil yani bunu biliyoruz tedbirli mekanda ferahlık olduğunu. Bir ferahlama arzusu olduğu konusunda hemfikirim. Bir yerlere gitmek, bir yerlerde kalmak, yer değiştirmek falan ama sonuç itibariyle sadece kendimizi de götürmüyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız yeri de götürüyoruz. Yine Kavafis'in bahsettiği gibi. Yani yaşadığımız şehirde, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız kültürde arkamızdan gelecek. Bizimle gelecek yani. Bizim onu yok etmemiz mümkün değil. Yani yer değiştirerek yok etmemiz mümkün değil. Yani insanlar kendilerini değiştirmek, yeni bir kişiye dönüşmek, yeni bir hayat kurmak için, yani belki sorulardan bir tanesi bu, yeni bir hayat kurmak için yeni bir insan olmak lazım. Bu ne kadar mümkün? Gene sizin profesyonel işinize, psikiyatrinin konusuna döndük dolaştık, geldik. Bu mümkün mü? Yeni bir insan oluşturmak gerçekten mümkün mü? Ve işte bir takım sorular var. Yıllardır psikiyatrinin deneyimleri var. İşte ilaçlarla yapılmaya çalışılan şeyler var. Terapilerle yapılmaya çalışılan şeyler var. Mistiklerin yıllardır yaptığı şeyler var. Meditasyonlar yapıyorlar işte yıllardır. Yani en azından bizim bildiğimiz birçok uzak doğu dini anda kalmak için binlerce yıldır bir takım tekniklerle çalışıyorlar, ediyorlar ama sonuçta ne oluyor? Çok da bir şey değişmiyor aslında. Bu kadar kolay mı bu değişim?
Değişim sanırım senin de ifade ederken ima ettiğin şeyin bir çok temel bir doğruluğu var. Değişim hiç kolay gerçekleşen bir şey değil. Zaman zaman hatta belki insanların konudan uzaklaşıyor olacak bilmiyorum ama kendilerinde bir değişim yaratma arzusunun bugünlerdeki en temel yansıyışı belki işte bu estetik plastik cerrah girişimlerin yapılmasıyla çokça insan fiziksel görünümlerindeki değişikliklerle başka kişiler olacaklarına dair sanırım bir arzuyla hareket ediyorlar. Ama yeni bir yaşam, yeni bir kişilik özellikle senin o kavramın içine tabii çok geniş anlamda bir şey ifade ediyoruz. Kolay gerçekleşen değişimler. Çünkü bir taraftan aslında değişim arzumuz, farklılaşma isteğimiz olduğu kadar aynılıkta hani kalma, hatta belki biraz direnme değişimlere. Bizim terapi süreçlerinde başından sanki ilk andan itibaren aslında değişim ve bu değişime direnen iç yapılar, iç dinamikler diyebileceğimiz baş başa giden süreçler vardır. Dolayısıyla kişinin kendine dair değişmek ya da değiştirmek istediği şeylerle başlayan sürecin içinde bile daha ilk andan itibaren dediğim gibi bir değişmeme, olanı olduğu gibi sürdürme, muhafaza etme, koruma, o yapılanmış olan şeyi değiştirmeme. Çünkü kendisi için bir taraftan da sanki hani vazgeçilmez görünen, hani sanki sürdürülmek istenen yapılar gibi de düşünebiliriz bunları. Dolayısıyla konuya tekrar geri dönersek, bu yer değişiklikleri, ülke değişiklikleri, tabii ki takım değişiklikler bu insanların yaşamlarında arzu ettikleri diyelim, gerçekleşmesini diledikleri değişiklikler yaratıyor olsa gerek, ama biz belki de biraz yaşımız itibariyle daha temkinli sanırım yaklaşıyoruz değişime, değişme isteğine. Bir takım kendi içimizde bu konuda belki kişisel deneyimlerimizin bize o temkinliliği getiren bir tarafı var. Bu sanırım göç etme, başka ülkelerde yeni yaşamlar oluşturma hayaliyle hareket eden kişilerin önemli bir kısmı, tümü değil belki ama önemli bir kısmı 20 ile 30'lu yaşlarında, 40'larına çok gelmeden ya da ona yine yakın yaşlarda, ama yaşamın hani değiştirilebilir, kendi hayatlarının değiştirilebilir olmak yönündeki isteği koruyan belki kişiler. Bir taraftan da hemen hızlıca belki vakti de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Sen demin o bende şöyle bir şey çağrıştırdı söylediğin. İden aynı zamanda hem kendine evet hem de kendi yaşamına ait diğer bütün unsurları, kültürel etmenleri, sosyal etmenleri, kendi yaşamında barındırdığı diyebileceğimiz etmenleri de götürüyor dedin. Tabii ki çok geçerli olan bir şey. Bu aslında bir taraftan da aklına doğal olarak hemen gidilen yerde, gitmekten söz ederken gidilen yerde bu götürülen o kişiler tarafından aktarılan, buraya taşınılan, özellikle de hem bireysel anlamda hem de belki daha geniş anlamda kültürel, sosyal etmenlere karşı nasıl bir karşılayış, yanıtlayış olduğuna dair düşünceler doğal olarak akla getiriyor. Bunun tabii en ekstremdeki örneği bu hani yabancı düşmanlığına, xenofobiye varan bir biçimde neredeyse hani karşılık görme ki sanırım herhangi bir kişinin karşılaşmadığı bir şey olmasa gerek bu türde hani göçlerle. Bunun daha hafif formları diyebileceğimiz belki bu anlamda yabancı düşmanlığına varmasa da o kültürel etmenlerin hani kabul görüşünün, görme işinin sorgulandığı, hangi ülkeden gelindiği, hangi özelliklerin taşındığı ile ilgili şüpheyle bakılma. Belki şöyle diyebiliriz, kendi ana yurtlarında bu duyguları hissetmeyen insanların belki yeni yaşam kurdukları ülkelerde en çok karşılaştıkları şeylerden birisi kendilerine hem belki kişisel yapılar anlamında hem de belki kültürel etmenler anlamında şüpheyle bakılması, yaklaşılması. Bu herhalde o kişiler açısından önemli duygusal çatışmalar yaratan unsurlardan birisi olsa gerek. Bu hızlıca bir geçiş yapıyor olacağım ama konuda herhalde konuştuğumuz şeyde vurgulanması gereken bir şeyi de gözden kaçırmadan aslında gitmek insanın bütün yaşam boyunca hani peşini bırakmayan diyelim bir ayrılıklar sürecinin, bir kayıplar sürecinin bir parçası gibi de hani mutlaka herhalde düşünülmesi gereken yaşamın temel dinamiği diyebileceğimiz şey ayrılıklar ve kayıplarla hep iç içe olması, ne bileyim doğumla başlayan durum keza böyle bir şey ve bütün o büyüme süreçleri, yaşamın ilerleyişinde gerçekleşen her şey aslında şeylerden ayrılma, içinde tabii ki ayrışmanın da olduğu ve bir takım kayıplarla baş etme süreçleri gibi diye düşünebiliriz. Gitmek, başka bir ülkede, başka bir yaşamda var olmak da birçok ayrılık ve kayıp dinamiklerini canlandıran bir şey olsa gerek ki öyle. Dolayısıyla bir anlamda da o insanlar için hazırlıklı oldukları da olamadıkları ama mutlaka yaşadıkları bir durum gibi de düşünebiliriz. Ayrılık ve kayıplar üzerinden yaşayacakları bir sürece aslında kendilerini taşımış olmaları gibi. Bilmiyorum arka arkaya çok şey belki sıkıştırarak söyledim.
Bırakayım
biraz sözü.
Bence gayet iyi gidiyoruz. Programın başında çünkü sanki gitmeye muhalifmiş gibi gözüktük. Sen de bunu yaşımıza bağladın. Doğru. yaşımızla ilgili bir muhafazakar tutumumuz var ama aslında haklısın. Gitmeye tam olarak hani muhalif olmak, karşı çıkmak şeklinde bir tavır da yaşamın doğal dinamikleri içerisinde doğru ya da yanlış olarak yargılanamaz tabii ki. Gitmeyi herkesin öğrenmesi lazım. Hepimizin gitmeyi öğrenmesi lazım. Evet, senin de bahsettiğin gibi bu ayrılığı çağrıştıran, herkesin yuvadan uçmayı öğrenmesi lazım. Ama bu öğrenme süreci nasıl gerçekleşecek? Mekan değiştirerek mi ayrılacağız? Yoksa zihinsel dünyada mı ayrılacağız? Hani belki bizim bir miktar söz etmeye çalıştığımız şey oydu herhalde. Çünkü dediğim gibi hani mekan değiştirmeye de benim kişisel olarak hiç itirazım yok. Gerçekten de tedbirli mekanda hakikaten ferahlık vardır ve hani gitmek isteyen arkadaşlara belki de birçok arkadaşımız gittiği için belki hüzünleniyorum. Gitmelerini istemiyorum belki o yüzdendir.
Evet, aslında bu duyguyu ben de hissediyorum, sözü kestim ama yani herhalde sadece gidenler açısından bakmamak doğal olarak gerekir. Kalanlar en başta tabii o kişilerin özellikle çok yakını olan kişiler. Ama o yakınlıkta olmadığımızda bile sanırım senin de kastettiğin oydu, arkadaşlarımız tabii ki yakınlık duyduğumuz insanlar ama birilerinin gitmesi hani sanki bir eksilme duygusu, bir kayıp duygusu, bir terk edilme hissi bunları canlandırmaması çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gidenler için demin belki eksik bıraktım. Onlar adına sanki kayıp ve ayrılık diye söz ederken bunu tamamlamak da fayda var. Kalanlar, iktidar sahibi kişilerin özellikle Cumhurbaşkanı'nı tabii kastediyorum. Giderlerse gitsinler dediğinde doktorları kastediyordu maalesef meslektaşlarımız olarak. Sanırım orada birçok durumda gösterdiğine benzer bir tepkiyi ortaya koymuş oldu. Daha derinlemesine aslında ülke yöneticisi olan ve değerli insanlar olarak görülebilecek kişilerin arkasından bunu söylenmesi onun o hani en basitinden kızgınlığını yansıtıyormuş gibi ama temelde de sanki bir tür o kaybı, o bırakılmayı üzüntü olarak yaşayamamak buna sadece kızgınlıkla, öfkeyle, hınçla yanıt vermek gibi bir çıkış olduğunu sanırım hepimiz gözlemlemiş olduk ama diğer birçok insan için de aslında sanırım o bırakılmak, yani uzaklaşılması, o insanlarla hasret duyguları içinde yaşayacak olmak bundan sonrası için yoğun duygular canlandıran bir süreçten aslında bahsediyoruz bir taraftan.
Bence bu son cümlelerle bugünkü programımızı kapatalım. Çok teşekkür ederiz Yeşil Havadis programına katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler.
Sevgili dinleyiciler, gitmeyi konuştuk bugün Doktor Aziz Arıcı ile. Belki aynı konuda konuşmaya devam ederiz. Belki bundan sonraki gündemimiz göçler olur. Ya da belki niçin rasyonel karar veremiyoruz konusunu konuşuruz. Artık o günkü çağrışıma göre devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın.
Hoşça kalın.